Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün terör konuşacağız. Terör Türkiye dünya gündeminden hiç düşmüyor. Aslında zaten amaç da bu. Terör dediğimiz zaman o olaydan ziyade onun oluşturduğu travma daha büyük bir hedef. Her seferinde de aynı konu tartışılıyor. Bir terör saldırısı olduğunda hep arkasından bir korku iklimi konuşuluyor. Bu yayılmaya çalışılıyor. Bize biraz Türkiye'de, dünyada terörün tarihine bakalım. Neden terör var? Hedefi ne? Nerelerde daha çok sonuca ulaşmış? Aslında bir sonuca ulaştığı için var.
Tabii ki. Şimdi terör korkutmak demektir. Eski dilimizde biz buna tetiş diyorduk. Hatta radyolarda, gazetelerde tetiş diye yazardı. Korkutmak demek, dehşete düşürmek yani. Bakın, korkutmak değil sadece. Yani bir adamı arkasına, kapının arkasına saklamak, korkutmak gibi değil. Hı. Tetiş, dehşete düşürmek. Şimdi artık
aynı kökten mi geliyor?
Aynı kökten. Dehşet ve tetiş aynı kökten. Tetişçiler derlerdi eskiden. Teröristlere eskiden, benim çocukluğumda, tetişçiler derlerdi. Şimdi sizin de işaret ettiğiniz gibi bu bir maksada matuf yapılan bir iş. Tabii dünyada her işin bir maksadı var. Yani bir insan bir insanın elindekini almak için onu döver, söver, ona zarar verir. Bu bir terör değil aslında, bu bir tetiş değil. Yani böyle anlaşılsa bile...
Bunun adı gasp yani, gasp, aslında baktığınızda.
Gasp, sığsızlık, güçlünün güçsüze hükmetmesi. Veya bir kimsenin bir başkasına saldırması. Terör aslında bir psikolojik harp vasıtasıdır. Ksenofon adında bir Yunanlı tarihçi var, milattan önce 4. asırda yaşamış. Biz onu Anadolu tarihi üzerine tanıyoruz. Çünkü Anadolu'dan on binlerin icatı sırasında Anadolu'yu gezmiş. Anadolu da hakkında çok malumat veriyor. Anadolu'nun yerleri o zamanki hali hakkında. Ksenofon ilk defa bu işten bahsediyor. Diyor ki harpte diyor en mühim unsur düşmanı korkutmak. Ve onu savaşabilir halden düşürmek, performansını düşürmek, motivasyonunu düşürmek. Demek ki terör, yani korkutmak, bir psikolojik harp vasıtası. Harp de zaten biliyorsunuz kaba kuvvetle bir maksadı, bir gayeyi, bir davayı, bir ideali ele geçirme yoludur. Haklı veya haksız, orası ayrı bir meseledir. Hatta Roma tarihçileri bazı Roma imparatorlarını, Caligula gibi psikopat olarak tanınmış Roma imparatorlarını birer terör manyağı olarak tasvir ederler. Muhaliflerini, kendisini tenkit edenleri, tenkit etme potansiyeli bulunanları, onların bütün çevresini yıldırma hareketleriyle, döverek, hapse atarak, mallarına el koyarak, sürgün ederek sindirdiklerinden bahsediyor. Bunlar bugünkü manada
daha
terör
anarşist
değil.
Davranışlar, evet, aslında, evet, değil mi?
Psikopatça davranışlar. Hı. Yani kendisini tehdit edebileceğinden korkan kişileri sindirmek. Esaslı manada terör faaliyeti bir davanın, bir idealin daha çok illegal veya cemiyette resmi statü verilmemiş olan bir davanın, bu bir din olabilir, bir mezhep olabilir, bir sosyal dini topluluk olabilir, siyasi bir düşünce olabilir, felsefi bir düşünce olabilir. Nitekim anarşizm aslında bir felsefi düşüncedir. Ama kullandığı vasıta terördür. Bu davayı, dava diyorum, dava da aslında biraz pozitif mana vardır, hı hı, yanlış anlaşılmasın, ama kastettiğim ideal yani. Bunun
yani
ideali,
onun inandığı
onun
şey
inandığı
diyelim. Hı
hı. Bunu insanlara duyurmak veya kendisini emniyete almak, kendisini tehlikelerden korumak ve en nihayet davasını gerçekleştirmek. Yani o cemiyete, o bölgeye, o şeye hakim olmak için bir takım illegal, korkutucu, incitici vasıtalara müracaat etmesi. Dünyada
çok eski bir şeyden bahsediyoruz. Aslında belki ne zaman başladığı, yani ilk kitaplara ne zaman girdiği bile bilinmeyecek, hatırlanmayacak bir şeyden,
evet,
bahsediyoruz
bu,
terör deyince.
Bu daha çok ezilmiş, baskı görmüş, kendini ifade etmesi engellenmiş mezhep ve ırk mensupları tarafından yapılmıştır. Yani antik çağda, orta çağda biz felsefi doktrinlerden veya politik şeylerden bahsedemeyiz. Neticede siz bir hükümdara muhalifseniz etrafınıza adam toplarsınız, ona karşı ayaklanırsınız. Ayaklanma bir terörizm değildir. Hı hı. Ama bu ayaklanma sırasında siz eğer sizin davanızı hiç alakası olmayan köylüleri sürgün ediyorsanız, onların ekinlerini yakıyorsanız, onları kaçırıyorsanız korkutmak için, yani o zaman işte iş terörizme varır. Bu siyasi terörizmin nüvesidir. Yani siyasi emellerine varmak için belli kişileri sindirmek, korkutmak, ürkütmek. İslam dünyasında da bunun muadilleri var. Mesela İslam dünyasının ilk terör hareketleri Hazreti Ali zamanında başlamış. Hazreti Ali'nin Hazreti Muaviye ile anlaşması üzerine, biliyorsunuz Hazreti Ali, Hazreti Muaviye ile önce muhasım oldu. Fakat daha sonra oturdu, anlaştı. Ve memleketi ikiye böldüler. Irak ve Arabistan Hazreti Ali'ye düştü. Suriye ve Mısır Hazreti Muaviye'ye düştü. Aslında işin görünen şeysi budur. Sulh sağlandı. İki ayrı devlet. Yani aynı topraklarda iki ayrı devlet oldu. İki ayrı baş şehri var. Bu zaten normal bir şey. Bunu pek nedense tarihçiler dile getirmek istemezler. Bundan Hazreti Ali taraftarlarından bir kısım rahatsız oldu. Bizim davamız bu değildi. Ya hep ya hiçti bizim davamız.
Sonuçtan memnun olmadılar.
Olmadılar ve Hazreti Ali'den ayrıldılar.
Zaten genelde terör eylemlerinin arkasında sonuçtan memnun, evet, memnun olmama vardır. Hareket noktası, evet, o. Sonuçtan, evet, memnun olmama.
Maksadına
olmamak,
kavuşmak için müracaat edilen illegal vasıtaları yeterli bulmamaktır. Burada da bu kişiler Hazreti Ali'nin bu barışını beğenmediler. Yanlış yaptın dediler. Ya hep ya hiçti, biz sonuna kadar çarpışacaktık, yok edecektik düşmanı veya biz yok olacaktık. Biz o zaman senden ayrılıyoruz, kusura bakma dediler. Ama bununla kalmadılar. Kendilerini duyurmak, insanları korkutmak, maksatlarına kavuşmak için bir takım terör faaliyetleri tertiplediler. Ne gibi? Mesela gezdikleri yerde insanlara bir iki sual sorarak hangi taraftan olduğunu anlıyorlar. Ve onun hemen orada ikiye bölüyorlardı. Ama çok enteresandır. Kendilerince de bir dürüstlükleri vardı. Mesela o adamın bağından, malından, ekmeğinden yedilerse onun parasını da veriyorlardı.
Yani de onunla sofraya oturdularsa,
evet,
mesela parasını bir, ödüyorlar, evet, ama
bir bağcıyla, bir bağcıdan üzüm alıyorlar, parasını veriyorlar. Sonra yani bağcının kendilerinden olmadığını öğrenince bağcıyı ikiye bölüyorlar. Bunu gören birisi diyor ki ben böyle insanlar görmedim diyor. 700 üzümün parasını veriyor ama adam ikiye canım bölüyor. O kendilerinden olmadığı için. Yani o zihniyete. Ve sonra biliyorsunuz harici denilen bu kişiler, Hazreti Ali bunlara harici dedi, bizden haricisiniz siz. Hazreti Ali'yi öldürdüler. Davalarına kavuşmak için, düşünün, kendi vaktiyle arkasından gittikleri, tebcil ettikleri, yücelttikleri ve her şey onun hakkıdır dedikleri insanı gözlerini kırpmadan öldürdüler. Hazreti Ali gibi bir insanı.
Demek ki artık iş inancındaysa, yani terörde bunu saptamak lazım. Yani hareket noktaları,
evet,
her ne kadar başlangıçta bir temele otursa, evet, da ondan sonra artık yolunu
aptalca
kaybediyor.
Aptalca da olsa bir temeli vardır ve müsamaha edilir, biliyorsun, insanların fikirlerine, ne kadar aptalca olursa olsun. Hatta ideallerine, bir adam ben dünyayı yıkacağım diye bir fikri olsa eyleme geçilmedikçe biz buna bir şey diyemeyiz. Adamın düşüncesi bu. Ama eyleme geçtiği zaman bu başkalarına zarar verecekse o zaman biz buna işte terör diyoruz. Kime zarar verirse mevzuyla alakası olmuyor. Hazreti Muaviye'yi de öldürdüler biliyorsunuz hariciler ve ondan sonra İslam aleminde büyük bir felaket. Yani insanlar evlerinden dışarı çıkamaz oldular. İşte Emeviler haricileri sindirerek bu terörü ortadan kaldırdılar. Tarihe böyle geçtiler. İkinci bir terör hadisesi yine İslam dünyasında çok meşhurdur. Hasan Sabbah ve Haşhaşiler. Hasan Sabbah Şia'nın aşırı kollarından, Gulat kolundan Batıniye'ye mensup. Batıniler Kur'an-ı Kerim'in bir görünen manası olduğuna, bir de görünmeyen manası olduğuna inanırlar. Biliyorsunuz görünmeyen mana dediğiniz gibi, hani imparatorun elbiseleri var ya, görünmeyen elbiseler, onun gibi her şeyi yapabilirsiniz. Çünkü başkaları anlayamadığı bir şey bunlar. Ben
siz
anlıyorum.
Onu istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz bu durumda.
Evet, elinizde büyük bir silah var. Evet. Bunlar da biliyorsunuz devlet bile kurdular. Kuzey Afrika'da Fatimi Devleti'ni kurdular. Bahreyn'de Karmati Devleti'ni kurdular. Hasan Sabbah adında çok zeki. Hasan Sabbah çok basit bir insan değildi. Zamanın en zeki, en kültürlü insanlarından bir tanesiydi. Ama muhtemelen psikolojik bozuklukları vardı. Kabiliyetleriyle bu ikisi bir araya geldi mi ortaya, Hasan Sabbah figürü ortaya çıktı. Anlatılanların çoğu mübalağa olsa bile dünyada büyük bir terör imparatorluğu kurduğu inkar edilemez. Hazar Denizi'nin güneyinde bir şehir, Alamut Kalesi'ne hakim olmuş. Orada bir devlet kurmuş, Alamut ve etrafında fedailer yetiştirmiş. Bu fedailerin gözünü nasıl boyuyor, beynini nasıl yıkıyorsa ki bazıları bunları esrara alıştırdığını ve o esrar bağımlılığından dolayı böyle yaptırdığını söylüyorlar. Kimileri çok daha metafizik, hatta parapsikolojik izahlar yapıyorsa.
Bir beyin yıkama, şimdi terör örgütlerin çok kullandığı
şimdi
bir yöntem.
Şimdi biz bunu gördüğümüz için, evet, gördüğümüz için, yani adam ben bombayı üzerime koyarım, götür patlatırım, hiç umurumda değil diyor ve umurunda olmuyor hakikaten, enteresan, evet, bir şey. Bunlar esrarkeş değiller. Demek ki beyin yıkama, o da ayrı bir şeydir biliyorsunuz. Beyin yıkama faaliyeti dünyada öteden beri çok kullanılan bir usuldür.
İkna kabiliyeti. İnsanlarda bazılarına daha yüksek.
Ve evet, bazıları kendilerine böyle mistik havalar vererek veya işte dünya için seçilmiş bir insan olduğu imajını vererek, Hitler gibi düşük profilli bir adam, dünyada yetişmiş çok düşük profilli bir insanın sahip bulunduğu bir takım harikulade güçlerle insanları nasıl yönlendiğini, Almanlar gibi dünya milletlerinin en yüksek medeniyette, en yüksek seviyesinde olmuş bir milleti nasıl felakete sürüklediği akıllara zarar bir şeydir. Akıllara zarar bir şey. Bir Afrika'yı, bir Asyalıları yapsa gene anları söz götürür, şaşılacak bir iştir. Hasan Sabbah da böyle yapıyordu. Bunu fedaileri Hasan Sabbah'ın ideolojisine, yani batıni ideolojisine ve bu batıni ideolojinin siyasi neticelerine karşı tehlikeli gördükleri, bakın bir şey yapan değil, bir şey yapana karşı durmak meşru müdafaadır, haklı veya haksız. Burada tehlikeli gördükleri herkesi öldürmek, sindirmek, korkutmak. Mesela önce yatağının altına bıçak koyuyorsunuz, yastığın altına. Adam bıçağı görünce
Buraya kadar gelmiş ama
ne yapabilir? Bu bir terör faaliyetidir.
Yani bu tabii aslında dövmek, çok korku.
Mallarına el koymak, oradan sürgün etmek ve nitekim öldürmek. Mesela Nizamülmülk gibi Selçuklu vezirini, ki Nizamülmülk dün İslam tarihinde değil, Türk tarihinde değil, dünya tarihinde ender yetişen şahsiyetlerdendir. Yani çok yüksek kabiliyetlere sahip bir devlet adamıdır. Alimdir, bilgindir, teşkilat kurucusudur, devlet kurucusudur. Öyle ki vezirlik yaptığı iki hükümdar, Alparslan, Sultan Alparslan ve Sultan Melik Şah kadar onlarla beraber anılan birisidir. Bir de Bilge Tonyukuk var. Hmm. Bilge Kağan ve Kültigin. Bana sorsanız Bilge Tonyukuk'un Türklüğe olan hizmeti Bilge Kağan'dan yukarıdır. O kadar büyük bir vezir ki zaten adına şey dikilmiş. Boşuna değil o. Şimdi böyle bir insanı öldürdüler. Yani bu iki büyük, bunun da hakkından önce Moğollar, arkasından Selçukluların kalıntılarını Selçuklular ortadan kaldırdılar. Ama İslam dünyasına kan kusturdular. Bunların ikisi İslam dünyasında yaşanmış çok büyük birer terör faaliyetidir. Ama biz terör dediğimiz zaman daha çok ideolojilerin kullandıkları bir vasıta olarak görüyoruz. Onun da zamanı 19. asırdır. Daha çok 18. asır, 19. asır. 18. asrın sonunda Fransa ihtilalini yapanlar belli bir ideolojiye sahiptiler. Bilhassa onların belli bir kesimi, Robespierre'ler, Dantonlar, Maralar belli bir ideolojiye sahiptiler. Bu ideoloji krallığın ve kilisenin hakimiyetini tamamen ortadan kaldırarak bir burjuva hakimiyeti kurmaktı. Bu bir siyasi ideolojiydi. Ve bu siyasi ideolojiye gerçekleştirmek için Fransa'da binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insanı suçlu ve suçsuz, yani kendilerince suçlu ve suçsuz insanları giyotine gönderdiler. Bunların içinde kendileriyle hiç meselesi olmayan, hatta kendi işlerinden olan insanlar da vardı. Ve bu devir, yani Robespierre'in hakim olduğu 1793-94 yılları Fransa tarihinde terör devri olarak bilinir. Çünkü bunlar açıkça zaten bunu telaffuz etmişlerdir. Yani terör, korkutma hadisesiyle biz bu maksada erişeceğiz. Çünkü bizim maksadımız çok yüksek, çok ulvi bir maksat. Bunun için her şey yol mübahtır. Kendilerine Machiavellist de bir çizgi çizmişlerdir.
Bir de ikna etmekle uğraşmıyor. Hani vatandaş, sıradan halk terörden gerçekten korkuyor. Çünkü günlük hayatınızı çok ciddi anlamda sekteye uğratıyor. Hele de eski dönemi düşünün.
Tabii.
Haberleşme çok az, doğru bilgiye ulaşamıyorsunuz. Fısıltı dünya gazetesi çok hızlı çalışıyor. Tabii. Böyle bir durumda terörün amacına ulaşması çok daha kolay.
Tabii, ikna etmek çok zor Hülya Hanım. Yani ikna etmek için bir kere ileri sürdüğünüz fikrin akla ve ilme uygun bir altyapısı olması lazım.
Bir de anlattığınız kişinin de bunu anlayabilecek
evet,
kapasitede olması lazım.
Sizin bunu anlatabilecek kabiliyette olmanız lazım. Karşı tarafın da bunu anlayabilecek kapasitede olması lazım. Bu kadar zor bir şeyle uğraşana kadar her ihtimale karşı öldürüyorsunuz, mesele çözülüyor. O zaman ne gerek var bu kadar uğraşmaya? Bir zaman sonra zaten kendinize o kadar güveniyorsunuz ve davanıza o kadar inanıyorsunuz ki artık bunun önünde her şey mübah oluyor. Hani Machiavelli'nin var ya, maksada kavuşmak her yol mübahtır, ama Machiavelli'ninki bu kadar değildi. Machiavelli'ninki ulvi bir maksada, hakiki bir maksada, bir devletin birliği için bazı ufak tefek zararlar verilebilir gibiydi. Bunlarınki öyle olmadı. Çok basit bir maksadın tahakkuku için çok büyük zararlara yol verdiler. Hiç kimseler anlamadığı manasını davamızın, biz dahi hayranıyız davayı bir manamızın demiş şair. Bir zaman öyle oluyor ki dava manasız bir hale gelse bile sizin için insan öldürmek hatta kendi hayatınızı gözünüzü kırpmadan verebilecek hale getiriyor. İşte bir insan eğer kendi davası için ölmeyi göze alıyorsa, o terörizme çok elverişli bir dava demektir. Çünkü kendi ölmeyi göze aldıysa,
başkalarını kolaylıkla öldürür.
İddiaçılar mesela iktidara gelirken gözlerini kırpmadan en yakın akrabalarını vurdular. Enver Paşa eniştesini vurdu. Yani bizim davamıza madem ki dedi, bu adam tehlike teşkil ediyor. Adam bir şey yapmıyordu. Yani bunu dövmüş sövmüş değildi. Ama merkez komutanıydı. Selanik biz engeller dedi. Gözünü kırpmadan adamı vurdu. Şimdi demek ki davaya gazeteciler vardı mesela. İttihat ve Terakki aleyhtarıydı biliyorsunuz. 3 tane gazeteci. Bunları güpegündüz Galata Köprüsü'nün üzerinde vurdular. Ve bunların failleri bilindiği halde herkes biliyordu. Bulunmadı. Rumeli müfettişi Şemsi Paşa Rumeli'de ne oluyor bitiyor rapor vermek için Rumeli'ye geldiğinde Atıf Bey iddiaçıdan ileri gelenlerin tabancayı çıkardı, davranma dedi. Vurdu paşayı, öldürdü. Bunun çocuğu vardı, hanımı vardı ve neticede bir vazife yapıyordu. Meşru hükümetin vazifelisiydi. Yanında Fevzi Çakmak vardı. Uyanık o, ben sizdenim demiş. Oradan paçayı yırtmış. Sonra Teğmen Atıf ne oldu? Milletvekili oldu. Cumhuriyet devrinde milletvekili oldu. Hiçbir zaman bundan dolayı ceza almadı. Demek ki terör kazanırsa terör yapanlar kahraman olurlar. Terörist olmaktan çıkarlar. Şimdi biz esas buraya kadar anlattıklarımız biraz daha işin basit kısmıydı. Acemice kısmıydı. Henüz daha ideolojilerin olmadığı bir devirden bahsediyoruz. Bu devirde ancak terör bir mezhebi kendini korumak için, kendini kurtarmak için bana ilişmesinler, aman aman onlara ilişmeyelim, şimdi onlar bizi öldürürler, döverler, mallarımıza el koyarlar diye endişelendirmek adına yapılan ufak tefek hareketlerdir. Ama terördür. Çünkü bu korkuttukları kimseler onlar için bir şey teşkil etmiyor. Bir tehlike teşkil etmiyor. Onları tehdit ederek maksadınıza ulaşabilirsiniz.
Kısa bir ara verelim. O zaman işin biraz daha değişik profildeki
terörün gerçek yüzüne dönelim.
Kısmına dönelim. Dünyalı Sabahlar devam ediyor. Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Terörün her yüzü kirli.
Evet.
Her yüzü kanlı, her yüzü korku dolu, her yüzü lanetli. Ama gün sonunda bazıları tarihte biraz daha yukarı çıkmış. Özellikle yakın tarihte, belki de hafızamız yakın tarihi daha iyi bildiği ya da bununla ilgili daha fazla belge bilgi olduğu için öyle. Yakın tarihte çok ürkütücü tablolar var ve ülkemiz de teröre çok ciddi bedeller ödemiş bir
ülke. Maalesef. Şimdi 19. asır dünyada pek çok şeyin değiştiği bir devre. O Fransa ihtilalinden sonra da artık parlamentolar kurulacak. Kilisenin gücü azalacak. İşte kralların gücü ortadan kaldıracak. Mümkünse kral yollanacak. Soyluların güçleri budanacak. İşte şöyle olacak, böyle olacak gibi bir takım ideolojiler ortaya çıktı. Komünizm ideolojisi, daha doğrusu Marksizm ideolojisi ortaya çıktı. Ve bunların hepsinde cemiyeti ciddi sarsıcı unsurlar olduğu için maksatlarına öyle meşru yollardan ulaşması mümkün değildi. Yani yerleşmiş olan siyasi ve sosyal müesses nizam bunlara aman vermezdi. Çünkü eğer müesses nizam bunlara müsaade etmiş olsa, o zaman kendini inkar etmiş duruma düşerdi ve tabii ki o zamanki devletler, bunun demokrat olsun olmasın, bunları çok şiddetli bir baskıyla ezdi. Peki bunlar ezilince ne oldu bu ideolojiler? Anarşistlik, nihilizm bir felsefi inançtır. Nihilizme göre dünyada hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Bu anarşizmi doğurmuş. Anarşizme göre bir düzen olmaması lazım. Niçin bir devlet bana ne yapacağımı söylüyor? Niçin cemiyet bana ne yapacağımı söylüyor? Niçin din bana ne yap? Ben istediğimi yaparım. Tamam, sen istediğini yap. Ama bu sefer
herkes
sen istediğini yaptığın zaman
yaparsa,
evet, başkasının şeyi ne olacak? Anarşist bunu düşünmüyor. Ama bu bir fikirdir yani. Bir ideolojiye dönüşmüş. Marksizm de diyor ki bütün üretim kaynakları halkın elinde olacak. Sermaye sahip bir kimse olmayacak. Olanların bile şeyi, sermayesine el konacak. Bunu insanlar istemezler. O zaman kimse çalışıp servet sahibi olmak istemez. Herkes el emeğiyle geçinsin. Bu dünyanın düzenine aykırı. Ben bazılarına göre mantıklı olabilir, bazılarına göre değil. Peki bunu sermaye bunu engeller. Engellemesi için ne yapmamız lazım? İhtilal yapmamız lazım. İşte size buyurunuz, size bir terör. Yani biliyorsunuz Marksizmin ihtilalci kısmına komünizm adı veriliyor. Barışçı kısmına bir, sosyalizm deniyor.
Ama o da ayrı bir ideoloji, bir devlet evet, yönetimine oldu. Dönmüş
döndü.
Sonra.
Sonradan öyle oldu. Ayrı
reddettiğin
kendine,
devletin tabii, başka kendine bir modelde.
Mahsus, aynen öyle. Kendisi tabii olmuşsun. Zaten tarih bunları, bu ideolojilerin ne mal olduğunu gösterdi insanlara. Yani hiç de öyle masum olmadıklarını, anlatıldığı gibi olmadığını, öyle gençlerin kapıldığı gibi olmadığını gösterdi. Ama gençler, umumiyet zaten bu işin şeyi gençlerdir.
Evet, biz daha önce İkinci Dünya Savaşı'nın, Birinci Dünya Savaşı'nı konuşurken de bu özellikle evet. yeraltı eylemlerin hep gençler tarafından evet. Yönlendirildiğini ya da gençler üzerinden yönetildiğini
gençlerin
gördük.
Gençlerin aklı bir karış havadadır. Bu normal bir şey. Suç değil. Ama işte kötü niyetli insanlar her zaman gençlerin ruh dünyasına hitap ederek...
Oradaki boşluğu dolduruyorlar değil mi? Bir karış havadaki.
Siz faydalı kısmı. İnsanlarsınız. Siz annenizin babanızın dediği gibi sıradan insanlar değilsiniz. Mektepte ezildiğiniz gibi veya devlet tarafından ezildiğiniz gibi veya askerde ezildiğiniz insanlar değilsiniz. Çok yüksek insanlarsınız. Siz bir dünyayı değiştirebilirsiniz diyerek gençlerin ruh dünyasına hitap ederek onları icabında ölüme bile gönderebilir. Bunu tabii devlet de yapıyor ama devletin yaptığını harptir, meşrudur ama... Bu tür cemiyetler yaptığı zaman cemiyette muazzam bir problem meydana
tabii
getiriyor.
Devlette bir devlet çıkarı, bir millet çıkarı evet. var. Öbür tarafta muhtemelen onu yöneten örgüt ya da o terör örgütünü kullanan kimse, onun çıkarları var.
Yani bir topluluğun veya bir kişinin, yani otoriter veya totaliter bir menfaatin üzerine kuruludur bütün terör faaliyetleri. Yani hiçbirinin arkasında eskiden sadece olduğu gibi romantik şey. Yani ben çok inandığım, bu çok güzel bir sistem. Belki o topluluğun içinde %1 bile değildir o. Geri kalanın bir menfaati vardır. Şimdi 19. asırda bunlar o kadar yayıldı ki bu sefer maksada ulaşmak için illegal hareketler yapmamız lazım. Nedir bu? Dükkanları yakmak. İnsanların mallarına el koymak. Bir kere malcanın yongası. Bu bir kere muazzam bir korku meydana getirir. Çocukları kaçırmak, kadınları kaçırmak. Muazzam bir korku meydana getirir. Zenginleri kaçırıp fidye almak. Muazzam bir korku meydana getirir. Polis ve askerleri
hedef almak.
Onları en azından kendileri bir eylem yaptığı zaman sert müdahaleden kaçındırmak. Ya bizi de. Ailemiz. Böyle. Ve en nihayet bunlar baktılar ki bu iş yürüyor. Bu sefer muhalifi oldukları siyasi sistemin başındaki kişileri. Başbakan, bakan, vali, kumandan, suikastlar. Kral, cumhurbaşkanı bunları öldürdüler. Dünyada suikaste uğramamış, devlet başkanı suikaste uğramamış bir ülke var mı acaba? Amerika'da,
en son Amerika'da.
Amerika'da 2-3 başkan öldürüldü. Vurulan oldu, öldürülen. Abraham Lincoln öldürüldü, McKinley öldürüldü. Ronald Reagan'a suikast yapıldı. Trump'a da yani yapı Kennedy öldürüldü. Sadi Carnot Fransa Cumhurbaşkanı da öldürüldü. Portekiz Kralı Manuel öldürüldü. Rus çarı, iki Rus çarı öldürüldü. Son Rus çarını saymıyorum. O darbeyle öldürüldü. Biri yaralandı, biri öldürüldü. Ondan sonra yani Yugoslavya Kralı Alexander öldürüldü. Yugoslavya Kralı Milan öldürüldü. Yunan krallarına, Bulgar krallarına, Romanya krallarına yapılan suikast hatta hesabı yoktur. Ekserisi memleketteki komünist, Marksist veya milliyetçi unsurlar tarafından yapılmıştır. Yani milliyetçi unsurlar bağımsızlık için yaparlar.
Biraz daha galiba Avrupa'nın kuzeyinde,
bunlar çok. Diğerleri Marksist unsurlar. Rejimi değiştirmek için yaparlar. Veya hürriyetçi olarak işte bizdeki iddiaçılar gibi. Parlament mesela hükümet baskıcıdır, otoriterdir ki 19. asır hükümetlerin hemen hepsi öyleydi İngiltere dışında. Amerika ve İngiltere dışında hepsi otoriterdi. Otoriter olmayan yoktu Fransa dahil. Otoriter hükümetleri kendi istedikleri mecraya çekemeyince onların elemanını öldürerek korkutursunuz. Korktuğu zaman ister istemez size boyun eğer. Bunu düşünüyorlardı. Ama bu tabii kolay bir şey değil. Yani bir hükümetin, bir devletin böyle bir şeye boyun eğmesi de kolay değil. Fatura ödemeye razı olur, yoluna devam eder. Ama teröristler bunu düşünmezler. Çünkü bir de şöyle bir şey vardır. İnsan kan lezzetini aldıktan sonra daha çok ister. Teröristler de öyledir. İlk başta zor geliyor. Ben hatta öyle bir, ilk başta zor oldu diyor. Elim falan terledi, titredi. Fakat sonra diyor çok rahat diyor. Kadın erkek fark etmedi. Çünkü ben bir dava adamıyım diyor. Anlatışı var diye. İlk başta çok zor oldu diyor. Yani bir insanı öldürmek çok zor diyor. Ellerim falan titredi, çok terledi, çok rahatsız oldum. Yüreğim çarptı. Ama ondan sonra diyor çok kolay oldu her şey diyor.
İşe dönüştü.
İşe dönüştü bu evet. Davanın adamıyız biz. Çok yüksek bir davamız var. Herkes bu dava
zaten
uğrunda.
Zaten ona inanmasa bir insanı hiç tanımadığı bir insanı, yani arasında bir husumet yok, bir ilişki yok. Yani nasıl yolda çekip öldüreceksiniz
evet,
ki?
Evet, öldürecek. Şimdi bu gibi terör faaliyetleri 20. yüzyılda daha çok ortaya çıktı. Mesela biz kendi coğrafyamızdan misal verelim. Osmanlı coğrafyasını biliyorsunuz, her çeşit insan yaşıyordu. Bunların içinde Ermeniler ve Rumlar ön plandaydı. 19. asır başlarındaki milliyetçilik hareketleriyle Rumlar ayaklandılar. Yunanistan'da bir devlet kurdular. Yunan devleti. Dolayısıyla Osmanlı ülkesinde yaşayan Rumların bir devletleri var. Evet, ister oraya gider ister gitmez ama bir devletleri var. Ama Ermeniler böyle değil. Ermenilerin bir devleti yok. Herkesin devleti var. Bizim niye devletimiz yok? Bulgarların var, Sırpların var, Yugoslavların var. Bizim niye devletimiz yok? Ermeniler de o kadar kritik bir coğrafyada yaşıyor ki Anadolu'nun her yerinde. Ruslar Akdeniz'e inmek için bunları kullanıyorlar. Malum o hadiseye tafsil etmeye gerek yok. 1 milyon Ermeniden bahsediyoruz. Çiftinde, çubuğunda, dükkanda hiç bu işlerle alakası olmayan insanlardan bahsediyoruz. Bunların içinde aynı işte bugünkü teröristler gibi gençleri seçiyorsunuz. Siz büyük bir milletsiniz. Ermeni milletisiniz. Sizin niye devletiniz yok? Neden böyle? Şudur budur. Berlin Anlaşması'nda hüküm var. Size otonomi verildi, verilmedi. Verilmeyecekse hak verilmez.
Alınır.
O zaman ne yapacaksınız? Çevre köylere saldıracaksınız. Önce köyleri tehdit edin.
Nereden bahsediyoruz şu Anadolu coğrafyasında? Doğudan mı bahsediyoruz?
Doğu
yoksa...
ve güney, doğu ve güneyden mesela Maraş, Adana.
İlk saldırılar orada başladı.
Buralarda başladı. Saldırılar. Buralarda başladı. Ermenilerin yoğun olduğu ve güçlü olduğu yerler. Fakat dediğim gibi sıradan halkın bundan alakası yok. Yanlış anlaşılıyor. Her yerde yanlış anlaşılır bu. Sıradan halkın, hatta sıradan halk. O teröristlerle aynı ırktan olanlar bu işe en çok muhalif olanlardır. Çünkü kendilerini de onlarla aynı kategoriye sokulup ezileceğinden korkarlar.
Ermeniler çok... günlük hayatta da Osmanlı coğrafyasında öyle çok hani kendini göstermeyi
değil,
seven insanlar
değil,
işiyle daha çok.
Değil ve zaten öyle bir şey güçlü bir zon olmamış. Her yerde azınlık, mal sahibi, mal sahibi adam terörist olur mu? Malları var adamın. Yani mümkün değil. Zaten en önce onlar karşı çıktılar. Kendi işlerinden olanları. Yapmayın, başımızı belaya sokmayın dediler. Bu sefer bunlar önce kendi işlerindeki adamlara terör tatbik ettiler. Hainsiniz siz. Bizim davamıza bağlı değilsiniz. Bu sefer önce Ermenileri sindirdiler. Ermeniler ağzını açamaz hale geldi. Ondan sonra çevrildi. Ne biliyorsunuz, Osmanlı Bankası'nı bastılar. Böylece bütün dünyaya davalarını duyacaklarını düşündüler. Fakat banka basmak aptalca bir şeydi. Bütün dünya Ermeni davasına düşman oldu.
Çünkü para var orada.
Para var işin içinde. Düşünemediler. Bunun bir benzerini...
Paranın güvenliğini her halükarda korumak
lazım. Bunun bir benzerini biz daha sonra Asala hareketinde gördük. Orlik katliamıyla dünyada Asala hareketi bitti. Sen havaalanına, Paris'te havaalanına bomba atarsan adam... Türk elçisini öldürdün, o kadar milletin umurunda değil ama... Orlik havaalanına bomba atarsan seni bitirirler ve bitirdiler zaten. İşte ondan sonra biliyorsunuz padişaha suikast yaptılar. Profesyonel suikastçilerle. Yani kendileri yapmadı. Yani isabetli olsun diye bir profesyonel suikastçı buldular. Belçikalı.
Bir tetikçi.
Tetikçi. Sen bu işi yap dedi. Sultanahmet zaten adamı serbest bıraktı. O tetikçi. Profesyonel o. Para verdiler yaptılar. Sen bana dedi şu faaliyetlerde bulun. Ajan faaliyetlerinde adam bıraktı. Çünkü işin arkasında Ermeniler. Adamı öldürmenizin bir manası yok ki. Yapanlar başkası.
Belçikalı niye gelsin de?
Ermeniler maksada kavuşabildi mi? Kavuşamadı. Çünkü... Kendileri ne kadar idealist olursa olsunlar kazanamayacak bir dava için uğraşmanın da manası yok. Arkasında olan size destek verenler...
Peki kurulmuş olan devlete bir katkısı oldu mu?
Ermenistan'a katkısı oldu.
Evet.
Yani Türkiye'de dediler
yani
ki...
Ermenistan'a.
Evet, şimdi Ermenileri kullanan İngilizler, Fransızlar ve Ruslar kirli mendil gibi attılar Ermenileri 1919-20'de.
Terörün sonu budur.
Terörün sonu
yani
bu.
Yani sizi taşeron olarak kullanırlar, evet. Ve sonunda işi bitince...
Bunu akıllı Ermeniler anladı ama gençler bunu anlamazlar. Bir de tabii o zaman biliyorsunuz terör haliyeti başlayınca... bunlar artık cemiyetin düşmanı hale gelir ve iş iyice sertleşir. Yani iş böyle olur. Bir müddet sonra artık kendilerini koruma refleksine girişirler. Medici'de Ermenileri kirli mendil gibi attılar. Fakat işte Ermenistan kuruldu. Orası Ermenistan toprağı değildi. Azerbaycan toprağıydı. Ama Ermeniler yaşıyordu. Bugünkü Ermenistan kuruldu. Yani susun dedi de Ermenilere. Türkiye'den bir şey istemeyin. Biz o Türkiye ile anlaştık. Çünkü Sovyetler Birliği kuruldu. Türkiye bizim için artık müttefik. Siz de tamam bize destek oldunuz. Siz de çok kırmayalım. İşte orada oturun dediler. Yani fevkalade dağlık, işe yaramaz bir topraklarda oturun dediler. Ama Ermenistan kurulmasına yardımcı oldu. Şimdi bu tüm coğrafyasındaki ama Avrupa'da sadece Türkiye'de değil Avrupa'da yani 19. asırda ve 20. asırda öldürülen krallardan, başbakanlardan bahsettik. Fakat iş daha ileriye gitti. Bu sefer 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ulus devletler kuruldu. Ulus devlet demek bir ırk, daha doğrusu bir ırka mensup olduğunu iddia eden bir topluluk siyasi iktidarı ele geçiriyor. Biliyorsunuz bundan 100 sene önce siyasi iktidar demek aynı zamanda sosyal iktidar demektir. Aynı zamanda ekonomik iktidar demektir. Her şey demektir yani. Sadece siyasi. Çoğulculuk yok çünkü memlekette.
Şimdi bile aşağı yukarı öyle.
Demokrasi zayıf. Böyle olunca her memlekette o memleketin ulus devletinde olmayanlar hoppala ne oluyoruz dediler. Mesela İspanya'da Basklar ve Katalanlar ne oluyoruz dediler. İspanya, şimdiye kadar bir İspanya krallığıydık. Hadi iyi kötü idare ediyorduk. Bizim kendi otonomimiz vardı. Kimse bize karışmıyordu. E şimdi siz diyorsunuz biz İspanyol milletiyiz. Kusura bakmayın. Biz de Bask milletiyiz. Sizin akraba bile değiliz. Öbürü dedi biz Katalan milleti. Bu sefer bunlar hükümet buna izin vermedi. Vermeyince yer altına indi. Yani hükümetler de burada hata yaptılar veya belki o zaman öyle icap ediyordu. Bunlara legal olarak kendilerini ifade etme imkanı vermeyince ister istemez.
Bir uzlaşma ortamı sağlanmayınca doğal olarak onlar da...
Türkiye'de tarikatları kapattınız ne oldu? Tarikatlar dağıldı mı? Hayır, yer altına indiler. Ve daha tehlikeli bir şekilde.
Bu tabii yeri üstündeyken kontrol edebiliyorsunuz. Altına inince kontrol evet. Zorlaşıyor.
Burada da öyle oldu. Her ikisi yeraltı teşkilatları kurdular. Yeraltı teşkilatları o işin sadık davacıları tarafından yürütülür ama bu işin finans yönü vardır biliyorsunuz. Şey çok gelişti. Teknoloji çok genişti. Yani Naziler biliyorsunuz terörü bir devlet politikası olarak kullandılar. Totaliter devletlerin hep Rusya bunu yaptı. Yani halkı sindirmek, yani hiç suçsuz insanları öldürürseniz, mallarına el koyarsanız sizin resmi ideolojinizi kabullenirler.
Devlet teröründen devlet
terörü. Bu da devlet terörü deniyor. Evet. Nazilerin yaptığına ve Bolşeviklerin, Sovyetlerin yaptığına devlet terörü deniyor. Ama artık ellerinde çok büyük güçler vardı. Bombalar, ateşli silahlar. Çok haberleşme vasıtaları çok ilerledi.
Evet, yani hakkında bilgi toplayabilecek bir
istihbarat çok gelişti.
Evet, veri ağı
tabii,
ortaya
çok gelişti. Göbels gibi muazzam bir adam biliyorsunuz. Almanya'sı enformasyonu bütün dünyaya. Ama şimdi bir de 20. yüzyıldan bahsediyoruz. Irkçı terör ortaya çıktı. Peki bunlar silahı nereden bulacaklar? Para mı toplayacaklar aralarında? Topraktan mı çıkacak? Bomba lazım bunlara. Haberleşme vasıtası lazım. İşte her devletin başka bir devlette problemi olunca o problemli olan devlet o devletteki terör teşkilatlarına destek verir. Eşyanın tabiatı bu.
Bunu biraz açalım. Şimdi iki ülke, Avrupa'daki iki evet. ülke her ikisinin de birbiriyle husumeti var. Evet. Her ikisi de o ülkedeki terör unsurlarını
evet, destekler.
Düşmanına zarar evet. vermesi evet. için destekliyor.
Hatta kurar. Gerekirse kurar. Mesela vaktiyle Rusların taşnakları organize ettiği gibi PKK'yı vaktiyle Almanların organize ettiği gibi burada da bu terör örgütünü kurar veya kurulmuş olanı
kullanır.
Finans olarak, para olarak, silah olarak destekler.
Öyle olmadı mı PKK yapılan baskınlarda çıkan silahların evet. hepsi Avrupa'dan
bunu,
gelen silahlar?
Bu ortaya dedi çıkınca inkar eder. İyice anlaşılınca der ki biz halkların kendilerini ifade etmesine destek veriyoruz. Baskılara karşıyız.
O zaman neden bunu legal olarak yapmıyorsun?
İşte izin vermiyor legaliteye falan derler. Böyle işi büyütürler. İspanya yıllarca ETA yani Bask teröründen çekti. Basklar belki haklılardı bilemem orasını. Kendi devletleri vardı çünkü eskiden onların. İspanya orayı ele geçirdi. Kendi kralları vardı falan. Tamam anlarız tarihi bir hakları var ama yani ortada bir de bir gerçek vardı. Ölenler İspanyol ve Basklılardı. Masum. Hiç bu işle alakası olmayan insanlardı. Bunun bir benzeri İngiltere'de yaşandı. İngiltere İrlanda'ya hakimdi. Hmm. İrlandalılar apayrı bir ırk. Ve İngilizleri sevmiyorlar. Ve de sömürgeci olarak görüyorlar. Haklı ve haksız oldukları taraf vardı. İkisinin yani haklı oldukları taraf, haksız oldukları taraflar da vardı. İrlanda ve biliyorsunuz İRA adında bir terör teşkilatı İRA. Kurdular. İngilizleri affetmediler.
Yıllarca haberlerini okuduk.
Evet ve Lord Mountbatten'ı öldürdüler. Prens Philip'in dayısıydı o ve İngiliz siyasetinde çok mühim bir rol. Son Hindistan valisiydi o. Bir hükümdar düşünün siz. Öldürdüler. Adamın teknesine bomba koydular. En iyi korunan adamlardan bir tanesi Lord Mountbatten. Ve ondan sonra zaten İngiltere dizlerinin üzerine çöktü ve Kuzey İrlanda'ya otonomi verdi. Kabul etmedi belki ama şeyleri tam talepleri legalleşti şeyler.
Ama bu arada İngilizler de İrlanda'ya karşı, İrlandalılar evet. İngilizleri çok seviyor ama İngilizler İrlanda ve topraklarına karşı da büyük bir sempati duyuyorlar.
Evet orayı o çünkü vaktiyle İrlanda çok nüfusu az olan bir yerde İngiliz soyluları oraya geçtiler. Bilhassa problemli olanlar rejimle her zaman olmuş bu rejimle problemli olan insanlar. Amerika'ya karşılar biliyorsunuz. Yani terör yapmadılar İngiltere'de. Britenler Amerika'ya kaçtılar. Kaçabilen kaçıyor. Pek çoğu biraz da Katolik İngiliz soyluları. Biliyorsun İngiltere'de Katolik ve Anglikan soyluları vardı. Sonradan Anglikanizm hakim oldu. İrlanda'ya gittiler. Toprak sahibi olup yaşadılar. İrlandalılaştılar. İngiliz ama İrlanda. İrlandalılar onları kendinden kabul etmiyordu. Fakat onlar İrlanda'yı vatan kabul ediyordu. İşte bu bir problem
meydana getirdi. Çok enteresan. Onlar onu kabul etmiyor ama İngilizler İrlanda'ya karşı
bu benim
ciddi
vatanım
bir
diyordu. İşte bu bir problem doğurdu. Şimdi ve Türkiye'de keza öyle öteden beri önce Atala'dan bahsedelim. 1915'te yaşanan hadiseler sebebiyle ve Türkiye'nin ve dünyanın buna karşı olan tavrı sebebiyle 1960'ların sonunda bir Ermeni terör teşkilatı kuruldu ASAL adıyla. Bunlar dünyanın her tarafında terör faaliyetleri yaparak davalarının tanınmasını ve bu sayede Türkiye'ye baskı yapılmasını istiyorlardı. Bunların içinde çok çeşitli insanlar vardı. Yani
orada
sadece
bir parantez açayım. Ermenistan ne zaman kuruldu?
1920'de, yani resmen 20'de kuruldu.
Devlet
18'de
olarak.
Fiilen, evet.
Yani artık ASAL'a varken aslında bir Ermenistan vardı.
Vardı. Ama bunlar diyordu ki Ermeni toprakları Türkiye'dedir. Türkler Ermenilere eziyet ettiler. Önce bu yaptıklarını tanısınlar. Ondan sonra bunu telafi etsinler. Bu telafi nasıl olabilir? Özür dileyerek olabilir en basiti. Para vererek, tazminat ödeyerek olabilir. Toprak vererek, yani şahıs toprağı şey değil. Ayrı bir devlet
ama
değil.
Ama bunu Ermenistan bir devlet olarak istemiyor.
Yok yok, Ermenistan'da bunun alakası yok.
Yok ama yani şunu zaten söylemeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Hı. Yani aslında bir Ermenistan var. Ve böyle bir tarihi geçmiş varsa tırnak içinde iddia edilen, bunun hakkını savunması gereken bir devlet varken devlet bunu yapmıyor da bir örgüt kuruluyor.
Çünkü 1920'de Ermenistan Sovyetler tarafından işgal edildi. Kağıt üzerinde Ermenistan diye bir devlet var ama aslında orası tamamen Sovyetler Birliği'nin bir eyaletidir.
İşte o yüzden yakın zaman, yani aslında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra bir Ermenistan'dan belki bahsetmek.
İkincisi mesela şimdi Türkiye'yi Yunanlara verseler, burası Yunan devleti, Türkler de dese herkes Orta Asya'ya gideceksiniz. Orta Asya'ya gitmek bizim için zor. Yani burayı bırakıp
diye gideyim.
Evet. Şimdi Anadolu Ermenileri diyor ki bize niye Ermenistan, bizim vatanımız Malatya, Kütahya, Konya falan.
Burada yaşayabilirler. Burada
yaşayabilir, yaşama izni yok. İşte bunu kabul ettirebilmek için milletler arası camiada çok çirkin bir vasıtaya müracaat ettiler. Türk diplomatlarını öldürmek. Ermeniler dünyada çok sempatiyle karşılanan bir millet değil. Yani vaktiyle yapılanlardan dolayı onlara biraz acımışlar ama dünya politikasında artık Ermenistan'ın kimsenin umurunda değil. Yani bir Amerikalı'nın, bir İngiliz'in dünyada yaşayan bir milyon insanın vaktiyle çekmiş olduğu sıkıntılardan ve şimdiki taleplerinden pek umurunda değil. Onun için Ermeniler Türk diplomatlarını, her rütbeden Türk diplomatlarını 1970'li yıllarda birer terör suikastler tertiplediler. Bu suikast terör faaliyetidir. Çünkü neticede öldürdüğünüz Türk diplomat Türkiye'nin mümessili olduğu için öldürülüyor.
Bir de
sizinle
onu,
bir alakası
o dönemde
yok.
Kendilerine göre, yine tırnak içinde söyleyeyim, tehcirden sorumlu tuttukları kişileri.
Tabii Türkiye'yi sorumlu tutuyorlar. Hı-hı. Türkiye bunu inkar ediyor falan. Bu 1980'lere kadar böyle devam etti. Türkiye bunu engelleyemedi. Devamlı istihbarat zaafı var. Bu faaliyetlerin yapıldığı memleketlerde böyle şeylerin emsaline rastlanmadığı için sıkıntı. En nihayet Türkiye Mossad'la anlaştı. Mossad bu işlerin müteassısı. O zaman Abdullah Çatlılar falan vardı bu işlerin başında. Ve asıl da terörünü bitirdiler. İşte biraz evvel anlattığım gibi Orly katliamı, Orly'de bomba patlatmaları zaten Ermeni terörünü bütün dünyada bırakın sempati kazanmayı, antipati hasıl etti. Ve Ermeni terörü böylece bitti. Şeyde Kızıltugaylar, komünist bir terör örgütü vardı. İtalya'da başbakanı kaçırdılar ve öldürdüler. Şeyde İsveç'te keza öyle Olof Palme'yi öldürdüler. Yani bu en hür memleketlerde bile bu terör faaliyetleri kendini gösterdi. Türkiye'nin başına 1980'lerde bir PKK Partiye Karkereye Kürdistan, Kürdistan İşçi Partisi belası hasıl oldu. Onda Türkiye'nin de kabahatleri vardır. Türkiye vaktiyle bu Kürt meselesini ciddi bir mesele olarak görmediği için ve bunu evrensel prensiplere uygun bir şekilde çözmeye yanaşmadığı için, ki o zaman biliyorsun bunlar dile getirildi ama bazı eller tarafından engellendi. Böyle bir parti kuruldu. Bu parti aslında milliyetçi bir parti değildi. Milliyetçi bir teşkilat değildi. Muhtemelen doğudaki sermaye akışı.
Din ya da milliyetle bir alakası yok aslında.
Yok zaten milliyetle alakası yok. Yani PKK Kürtçü bir topluluk değil. Sosyalist, Marksist bir topluluk. Aslında mesele...
Peki o zaman neden Kürt meselesiyle?
İşte o da Türkiye'nin hatası.
Bu kadar
şöyle,
iç içe.
Oradaki Kürt cemiyetinde bir devlete bağlı, servet sahibi olan muhafazakar kanat var. Bir de böyle olmayanlar var. PKK'lılar bunu kullanarak, yani Kürt sınıfını bölmeye çalıştılar. O ezilen dedikleri kısmın desteğini almaya çalıştılar. Ve diğerlerini mesela kaçakçılığı bunlar ele geçirmek istediler. Doğu Anadolu'da kaçakçılık sınır olduğu için.
Çünkü yani tabii bu tür örgütlerin en fazla ihtiyacı olan şey para.
Esas maksat buydu. Yani menfaat, güç. Fakat Türk hükümeti, Türkiye devleti çok büyük bir hata yaparak, bunu bir Kürt milliyetçiliği hadisesi olarak görerek bütün Kürtleri bunların safına itti. yani bütün Kürtleri demeyeyim de Kürtlerin çoğunu, bunlara sempatizan duymayanları bile etti. Bunlar da baktılar ki işçi partiliyle olmuyor bu işler. Millet parayı da seviyor ama milliyet de iyi mal götürüyor, iyi bir slogan. Bunlar bu sefer Kürt milliyetçiliği davasına soyundular. Ya bu yanlış politikanın neticesidir ve çok kişi yanlarını çekti. Biliyorsunuz terör, biraz evvel söylediğim gibi, gençlerin ve umutsuz, çaresiz, kimsesiz, parasız, böyle insanların ekseri girdiği bir topluluktur. Bir de cemiyet psikolojisi. İnsanlar, böyle etkili kişiler sizi sürüklerler, vatan, millet, işte ırkımız, dinimiz, şunumuz, paramız, servetimiz, ezilenler iddialarıyla. Arkasından öyle bir zaman gelir ki artık o terör teşkilatının içinde olmamak sizin için bir problem olmaya başlar. Çünkü siz onlardan değilseniz onun düşmanındansınız. O zaman sizin de ailenizin hayatı tehlikededir. O zaman mecbur kalırsınız istemediğiniz halde terörist olmaya veya terörü desteklemeye. Terörün en acı yönü budur. En sıkıntılı yönü budur.
Yani aslında o coğrafyada ne yaşandığını bilmek de lazım. Biraz da gerçeklerini bilmek lazım. Ama ne olursa olsun işin içinde terör varsa, yani siz burada kendi ailenizi, masum ailenizi korumaya çalışırken bu teröristler gidiyorlar başka bir yerde başka bir masum aileyi öldürüyorlar.
Terörün akılla, ilimle, mantıkla bir alakası yoktur. Hiçbir zaman. Hiçbir ideali için, dünyanın en güzel ideali için bile terör meşru bir şey değildir. Fakat akıl, yani nasıl çözülür meselesi? Avrupalılar nasıl çözmüşler? Önce teröre sebep olan ortamı bir iyi anlamışlar. Bunun için toplum mühendisi lazım. Maalesef memleketimizde
bizde
yok.
Bizde sosyolog çok az.
Maalesef. Ondan sonra bunun güçlenmesi için ne oluyor? Bunları kesmişler. Mesela bunu destekleyen devletle anlaşma yapmışlar. Barış yapmışlar.
Yani
problemi çözmüşler.
Kurutmuşlar.
Bataklığı kurutmuşlar. Sivrisineklere sıktığınız müddetçe sivrisinekler çoğalıyorlar maalesef.
Ben çok teşekkür ederim
teşekkür
bugün
ederim.
İçin. Hakikaten dünyanın en zor anlaşılan konusu. Belki de oturduğumuz yerde, konfor alanımızda çok da taşları yerine oturtamadığımız bir başlık terör.
Ama herkesi tehdit ediyor.
Tabii şu anda
hiç
mesela
hiç ummadığınız bana bir şey olmaz diyen adam bile dünyanın her yerinde, işte 11 Eylül'ü düşünün, Amerika, bu terörün müstakbel hedefidir, potansiyel hedefidir.
Kalabalık yerlerdesiniz, işiniz gereği dışarıdasınız, sokaktasınız, trafiktesiniz, taksi şoförüsünüz. Evet. Yani terörün maalesef sızmadığı yer yok. O yüzden
evinizde bile terörden kurtulamıyorsunuz
maalesef. Sen. Biz bir kez daha terör sebebiyle hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle analım.
Ben de öyle. Ve tekrarı olmasın inşallah. Bir şekilde bu yok olsun bütün dünyadan.
İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Hülya'nın sabahlar.